Ayrım 41.
Kısa süre önce küçük bir fırça ele geçirmişlerdi. Ama Mimi gibi bir kadın yoktu, olamazdı da. Ruslara bu yüzden kızmak gereksiz. İlkel insanlar, antropoloji bile okumuyorlar. Yabanıl bir kadından çelişik duygular beklenir mi? Güzel bir gece geçirmişti. Genç kız durmadan ağlıyordu ama bunun da zevki başkaydı. Pek çok şeyi çabuk gömdük. Yeni biçimleri hemen benimsedik. Oysa bitip tükenmeyen sezgiler var. Bir kadının kendisinden korkması erkeğin hoşuna gider. Güçlü hisseder kendini. Keller hala iyi bir aile babasıydı. Gerta'ya sık sık mektup yazıyordu. Kısa bir süre önce izinli bir askerle karısına bal, domuz yağı, bir Rus evinde bulduğu küçük kürklü çizmeleri yollamıştı. Teğmen Kraus, savaş Noel'den önce bitmese bile siz o sıra ailenizle olursunuz demişti. Ekim'de izniniz geliyor. Biraz ileri aldım. Böylece Noel'i ailenizde kutlarsınız. Bu Teğmen Kraus aslında kötü adam değil. Keller'le konuşurken onun bilim adamı olduğunu dikkate alıyor. İyi bir şey. Gerta sevinecek. Ama şimdi öc alma sırası Keller'deydi. Evin hakiminin kim olduğunu gösterecekti karısına. Gerta çocuklarının anasıydı ama öyle anlar vardı ki Lota gibi, Mimi gibi, Harkov'ta tavladığı o minik, kızıl saçlı karı gibi aciz bir dişiydi. Zavallı Weber'e kitaplarıma dönmeyi düşlediğimi söylemiştim. Benimle alay ediyordu. Belki haklıdır. Bilimi yazmak güç. Ama başka amaçlarla yaratılan nice kuşaklar var. Krişin bir çıkışından ürken Keller miyim ben şimdi? Tarihi führer yazıyor. Adı Rusya'da bile bütün anıtlara kazılacak. Ama bizim için savaş tarih değil. Müthiş ve çekici bir oyun. Yeniden eski işime dönmek mi? Doğrusu pek de canım istemiyor. İleride belki yaşlandığım zaman. Şimdilik başka şeylerden hoşlanıyorum. Bu köyün adı da ne? Yarın ne olacak bilmiyorum. Belki ölürüm. Ama artık basit bir kart olmaktan çıktım. Şimdi ben de kumarbazım. Pas demeyeceğim. Dün aceminin biri bizi tanrı değil, führer yarattı diyordu. Laf işte. Ama gerçek payı yok değil. Tabii ki beni yaratan führer değil. Ondan önce de vardım. Çalışıyor, okuyordum. Ama savaş beni yeni bir kalıba döktü. Bambaşka bir insan yaptı. Teğmen Kraus'un gözdesi Willy gece Keller'le birlikteydi. Keller bütün arkadaşlarına yakınlık gösteriyordu. Willy'e de. Kötü bir çocuk değildi bu yumurcak. Yeni kuşağın tipik bir örneği. Gözü pek, şen ve palavracı. Frankfurt'ta tanıdığı Irma adlı bir kadından söz etmişti Keller'e. Sözde kadın Willy için çıldıracaktı. Bir saat sonra aynı Willy, Irma'nın kendisini yanına bile sokmadığını itiraf ediyordu. Ruslara karşı çok kabaydı. Kötü olduğundan değil. Bu tutumu benimsemişti işte. Keller kaç kere onu azarlamıştı. Şimdi de ev sahibesinin tavuğunu çalmıştı. Kadın boğazlanan danalar gibi gözyaşı döküyordu. Saçmaydı yaptığı. Çünkü burada daha 2 gün kalacaklardı. Bak Willy, benim kuralım şu. Geceyi geçirdiğim yerden bir şey almam. Komşularda istediğini bulabilirsin. Ev sahipleriyle iyi ilişkiler sürdürmek gerek. Keller Willy'nin malına el koydu ve kadına geri verdi. Kadın hazinesini göğsünde sıkarken Keller basıyordu kahkahayı. Anaç tavuk gibi debeleniyor. Az sonra Willy başka bir tavuk buldu, getirdi. Kömür ateşinde kızarttılar. Keller yalanarak, Dijon'daki A la Cloque lokantası da tavuğu bu kadar yapar işte, dedi. Bir şişe Burgoya şarabı eksik. Willy bir şişe rom buldu. Keller de o sıra hatırladı. Bugün benim doğum günüm yahu. İyi ki dinleniyoruz. 34'ü doldurdum. Benim yaşımda Dante yolun yarısını aştığını yazmıştı. Biz de kocam oğlum başkentine giden yolun yarısını aştık demektir. Uzun uzun ortalığı çınlatarak attılar kahkahaları. Ev sahibesi gözleri yaşlı avluda duruyor, ürkek ürkek pencereden içeri bakıyordu. Keller fazlaca içmişti ama sarhoşluğu hafifti. Hava çok sıcaktı. Köy yollarında yürüyor, şarkı söylüyor, bağırıyordu. Hayatın tadını çıkarıyordu. Geçen seferki Rus kızı yoktu burada. Yazık. Hep ihtiyarlar ya da küçücük yavrular. Gençler saklanıyorlar herhalde. Bu sabah Teğmen Kraus Paris modasına uygun giyinmiş bir karıyla geziyordu. Aslan payını kendine ayırır. Yemekten sonra herkes uzandı. Keller'in uykusu yoktu. Okumaya çalıştı. Elinin altındaki roman sıkıcıydı. Sinir hastası bir öğrenci, güzel ama topal bir kız, bir miras meselesi ve aşkın ölmezliği konusunda gevezelikler. 90 sayfa boyunca tek olay yoktu. Kitabı bir kenara bıraktı, küçük kızı korkutarak eğlendi. Tüfeğini üzerine çeviriyor, sonra da bisküvi veriyordu. Aptal, bisküvileri almaktan korkuyordu. Eski keler olsam bunları incelerdim. Kızıllarda her ırktan adam var ama sıkıcı bir iş bu. Şarkı söylemek daha iyi. Tek kaygım var benim. Lotte, Lotte, buraya gelsene. Ortada ne Lotte var ne de önceki gece yattığı kız. Yine köpeği çağırdı. Bisküvileri o yer, aç olmalı. Hayvan bir köşeye büzülmüş, işler acısı sesler çıkarıyordu. Uyuma olanağı yoktu. Sonunda keler daldı. Pencerenin altından gelen bir gürültüyle uyandı. Saat 6. Demek 2 saat uyumuşum. Çok iyi. Neden bağırıyorlar? Baskın mı var yoksa? Temen Kraus 3 gün dinleneceğimizi söylemişti. Willy koştu geldi. Uyuyor muydun? Bir Rus casusu enseledik. Temen Kraus sorguya çekti. Askerlik kuralları gereğince şimdi ipe çekilecek. Bir şeyden haberim yoktu. Strauss'la iskambil oynuyorduk. Birden Voger'in bir Rus casusu enselediğini söylediler. Karının üzerinden 2 el bombası çıktı. Canavara bak. Sonra Temen Kraus göründü ve hemen asacağız dedi. Strauss bir kağıda bozguncu yazma emrini aldı. Temen Kraus örneği de verdi Rus alfabesinden. Öyle güzel yazıyor ki ressam sanırsın. Gel bakalım. Makinama film koymayı unutmuşum. Bütün filmi dün harcadım. Esaslı bir sahne olacak. Gör bak. Genç kız göğsü yırtık gri bir elbise giyiyordu. Elleri bağlıydı. Gepe genç 17-18 yaşında. Bozguncuya benzer yanı yok. İyilik dolu gözler, yüksek bir alın, düz, çizgiyle ayrılmış saçlar. Buraya yolladıkları bir kentli olmalı. Keller gözlerini yanık derinin göründüğü yırtıktan ayıramıyordu. Astsubay Stelbrecht Temen Kraus'a yaklaştı. Belki onu inzibat merkezine yollasak daha iyi olurdu. Neden? El bombalarını bir tankere atmaya hazırlandığını söylemedi mi? Polisin işi bizi ilgilendirmez. O baylar ön saflarda görünmekten korkuyorlar. Ben bir Alman subayıyım. Gestapo ajanı ya da polis memuru değil. Bir süre sustu, ekledi. Bana kalırsa insanlara boşuna acı çektirmemeli. Dayanışmayı artırmaktan başka işe yaramıyor. Kıza vurmadım bile. Kaçmak istediğinde Müller'le Vögler entarisini yırttılar. Onbaşı Vergau kızı asmakla görevlendirildi. Genç bir çocuktu Vergau. Zengin bir peynir fabrikatörünün oğlu ve Hitler Gençlik Kuruluşu'nun Holstein Şubesi şeflerindendi. Milerovo'da 2 komünist kadınla bir Yahudi yakalamış ve elleriyle asmıştı. Keller ona karşı çelişik duygular besliyordu. Canavarlığından ötürü nefret ediyor, aynı zamanda da kıskanıyordu. Genç kuşaktan Vergau, bizim kaygılarımızın bir teki yok onda. Böyleleri her işi kolaylıkla yaparlar. Vergau genç kızı arkalıksız bir iskemleye çıkardı, ipi kalın bir dala bağladı, sağlamlığına baktı. İpe asılıp sallandı. Dayanacağı anlaşılıyordu. Willy makinasını Keller'in eline verdi. Onu ben asıyormuşum gibi çek fotoğrafı. Her şeyi ayarladım. Sen yalnız düğmeye basacaksın. Genç kız bağırdı. Bir şeyler söyledi. Bir yıl içinde Keller biraz Rusça öğrenmişti. Yine de kızın söylediklerini anlamadı. Yalnız ölüyorum ve Stalin sözcüklerini seçebildi. Vergau iskemleyi ustaca çekti. Kız havada debelendi. 30'unu geçkin, yığınla kör inancı olan, göğsünde bir sürü muska ve nazar boncuğu vardı. Şimitallı köylü korkuyla içini çekti. Bu işten hoşlanmadım. Vögler sövüyordu. Karıyı önce bize vermeliydiler. Temenin aldırdığı bile yok. Kendininkini odaya kilitlemiş. Willy çok heyecanlanmıştı. Keller'e, çok güzeldi. Işık iyi gelmiştir umarım. Fotoğrafı Irma'ya yollayacağım. İzinli gittiğimde koşarak gelir beni görmeye. Keller kulak verdi. Herkes genç kızın sözünü ediyordu. Ne nefret vardı bu sözlerde, ne acıma. Düşlere dalmış, sürüyle hayasızca şey düşünüyorlardı. Keller yürüyerek eve döndü. Greta'ya kısa bir mektup yazdı. Bugün benim doğum yıl dönümüm. Burada ne pasta var, ne de senin okşamaların. Dünyanın öbür ucundayız. Develeri hayvanat bahçesine sokmuyorlar. At gibi ortalıkta gezdiriyorlar hayvanları buradakiler. Rudy'ye söyle. Sevgili çocuklarımı candan öperim. Seni de benim sevgili küçük bebeğim. Ebediyen senin, Johan. Mektubu katladıktan sonra düşündü. İdamdan söz etmemek iyi oldu. Böylece ilkel içgüdüleri kışkırtmamak daha iyi. Bizim durumumuz başka. Hepimiz askeriz. Yarın ölebilirim. Bana bak Vili, şu gittiğimiz kentin adı nedir? Stalingrad. Genç kız Stalin diye bağırmıştı. Ne saf ve düşüncesiz insanlar şu Ruslar. Öldürmek ya da ölmekten başka şey bildikleri yok. Barışçı bir gelişim için yaratılmamışlar. Bir tasma gerek bunlara. Asmakla iyi ediyorlar. Hem ipe çekmenin bir anlamı var. Kurşuna dizmek, ateş etmek daha kötü. Savaşta herkes ateş ediyor. Nasıl da debelendi ama. Gece bastırmıştı. Bu lambayla bir şey okumanın da olanağı yok. Keller rahatsız oldu. Savaş öncesi Heidelberg sokaklarında yürümek, sonra da bir kahveye girmek ne iyi olurdu. Orkestra, kareli örtüler, küçücük dantel önlüklü garson kızlar. Bu pislik nedir? Ruslarda hep insanın uyumasına engel olan bir şey var. Ya bir tahta kurusu, ya yeni doğmuş bir bebek, ya da çılgın kediler. Şu pis çomara bakın. Kendine saygısı olan köpek sakin sakin yatar. Susacak mısın sen? Birden Keller gülümsedi. Vili, ipin var mı? Şu köpeği asalım. Bizi uyutmayacak. Dalarken Keller düşündü. Doğum günüm epey gürültülü geçti. Önümüzdeki yıl nasıl olacak bakalım. Gündüz hava dayanılmayacak kadar sıcak. Yanık step, kükürt gibi sarı ve yakıcı toz, insanın gırtlağı kaşınıyor, susuzluk canına okuyor. Ama geceler serinledi bile. Bu serinliğin havadan geldiğini, sonbaharın da yavaş yavaş yaklaştığını kimse düşünmüyordu. Dikkat edilen tek şey vardı. Hava bulutsuzsa düşman uçakları az sonra gelecek demekti. Bacakların hareket etmediği, gözlerin kapandığı söylenemezdi o zaman. Bacaklar kendiliğinden harekete geçiyor, gözler hiç sana bağlı değil, ekmek topakları, Nalivayko'nun aradığı benzin bidonu, makinalı şeritleri, kırmızı mavi daireleri, yuvarlakları, zikzaklarıyla eski harita gibi. Bir tek şey var, savaş. Herkes savaşın devam ettiğini biliyor ama kimse görmüyor. Ne Osip, ne Yüzbaşı Minaev, ne de Albay Ignatov. Stratosfere çıkmak ya da başka bir yüzyıla geçmek gerek savaşı görebilmek için. Günlerden beri sürüp gidiyor. Birkaç saatliğine duruluyor, sonra eskisinden de zorlu başlıyor. Askerleri yorgun düşürüyor, düşünemez kılıyor, sinir hastası yapıyor ama gözlerle eller yine işlemeye devam ediyor. İrade sanki bir başkasının ama yerinde. Tanksavar topçusu Şapovalov'a tankın 100 adıma kadar yaklaşmasını bekleten topçu Shadoshkin'e, düşman ikinci hattında bir hareket sezdiren assubay Nalivayko'nun cephaneyi zamanında getirmesini sağlayan minicik Lina Gorelik'e son bombardımanın etkisinden sıyrılıp yaralı bacakları, gövdeleri sarmasına olanak tanıyan hep bu irade. Bu dayanıklılık ve inattan da öte bir şey. Düşünmediği, hatırlamadığı zaman bile insanın aklından çıkmıyor. Hedefi gören, varış çizgisine uçan atlet gibi Volga'ya saldıran düşman bu yüzden yerinde sayıyor, yedeklerini getiriyor, savaşa yeni tanklar sokuyor. Gökyüzünü Junkerler, Messerschmittler ve Fokkerlerle dolduruyor. Yeni homurtular, pike inişler, bir çatırtı. Sanki bütün gezegenler arası ekspresler gerilip uzun süre önce alt üst edilmiş, yarılmış, 200 kişi tarafından bir tümene karşı korunan, taze ya da yıpranmış 376 ya da bir başkası tepeye saldırıyor. Bu 200 kişi üzeri hortumu havaya kalkık kızgın bir fil, gizemli bir gergedan ya da kuru kafa resimleriyle kaplı tankları da durdurmaya çalışıyor. Kuru kafadan bol şey de yok ortalıkta. Miğferli, kepli, kasketli, gülüyor, dişlerini gösteriyor, gözdağı veriyorlar. Evvelki gün Minaev iki bacağı rastlamıştı. Başsız, gövdesiz. Alman postalları giymiş ve dolak bağlamış bir çift bacak. Kimindi bu bacaklar? Nereden gelmişti buraya? Şu tepe, genelkurmay haritasında bir kum tanesi. Belli belirsiz bir küçük yuvarlaktır. Stepte, daha önde kumların arasında ve ileride kentin içinde, fabrikaların yakınında binlerce kişi bunlar. Hepsi birleşince savaş oluyor. Bir satranç oyunu gibi önceden düşünülmüş. Bir saat mekanizması gibi karışık. Dev bir kuruluş. Nalivayko yakıt bulamaz. Sergey'in istihkamcıları köprüyü zamanında kuramaz. Bir makinalı vaktinden önce susarsa zemberek kırılabilir. insandan duvar çöker. Savaşta her şey mantıklı, aynı zamanda her şey beklenmediktir, tıpkı hayat gibi. Ama Osip, Minaev ve Zarubin için yalnız bu tepe, bu derin çatlaklar, geride dere yatağı, küçük bir vadi, Sadushkin'in bataryası, tepeyi Albay Ignatov'un barınağına bağlayan kablo var. Her birinin hayatı gibi her an kopabilecek zayıf çelik tel. Bitkinlik, ölümcül bir yorgunluk. Kulak zarı patlıyor, gözler yuvalarından uğruyor. Bir şey anlamak olanağı yok ama yine de dayanılıyor. Organik, düşüncenin dışında bir şey bu. Sonuna dek dayanmak. En basit şeylerin dışında kimsenin kafasında bir şey kalmamış. Keşif uçağı ilk ziyaretini yaptı. Demek ştukalar homurdanmaya başlayacak. Ardından topçu ateşiyle tanklar görünecek. Şapovalov ve Cicik tüfeklerine yapışacaklar. Sadushkin ağır makinalılara yüklenecek. Tanklar durdurulursa bir mola verilir. Bir kutu konserve açılır, son bildiri dinlenir, mektup yazılır. Bir sigara sarıp dumanını üflemek fırsatı çıkar. Saldırı püskürtüldükten sonra sigaradan alınan ilk nefes hayata dönüştür. Hem ne çabuk bir dönüş. Önce bir dakika süreli boşluk, gözler bir şey görmeden bakar, askerler konuşmadan alınlarının terini silerler. Yaşadıklarına inanamazlar neredeyse. Bu anlardan birinde Osip, Zarubin'e epey oluyordu. Korkunun yeterince alışmadıklarından geldiğini anlatmıştı. Zamanla bu korku dağılacaktı. Gerçekten de bombardıman uzadıkça korku azalır. Yerini bir sersemlik alır. Ama sessizlik iyice çökünce korku birden geri gelir. Geçmiş korkusu. Konuşmak neye yarar? Korkunçtur ama düşünmek bir şey kazandırmaz insana. Osip tıraş olmaya başladı. Jiletinin ağzı körlenmişti. Yüzünü kesti. Neyse ki Zarubin ileri görüşlü adam. Yepyeni jiletleri var. Alman jiletleri. Bir saat önce toprağın ayaklar altında oynadığına inanmaz insan. Askerler şakalaşıyor, atışıyor, tartışıyorlar. Savaştan söz ediyorlar. Burunlarının dibindeki savaştan değil ama uzakta olup bitenden. Zarubin ordunun gazetesi savaş bayrağını getirdi. Burada kimsenin bir şeyden haberi yok diye bağırdı Minaev. Bizimkiler Viyazma, Rijev üzerinden yürümüşler. Yarabilirlerse Almanların hesabı görüldü demektir. Zarubin sert bir sosis parçasını dişledi. Dünyanın en ağır adamıydı sanki. Minaev'in ona Mr. demesi boşuna değil. Zarubin, dün diyor 7. takımdan Kranz bir Alman yayınını yakalamış. Müttefiklerin çıkarmasından söz ediyor. Bir kenara not ettim. Uzun uzun defterine baktı. İşte, Diyep yakınlarına çıkmışlar. Neden hemen söylemedin? Şu Mister'e bakın. İkinci cephe açılıyor, anlamıyor musun? Minaev garip bir adamdı. Az rastlanan, insafsız biri. Herkesin taklidini yapıyor, her şeyle alay ediyor. Üstelik coşkun da. Sen füze gibisin demişti bir gün Osip. O sıra Minaev yemek bile yiyemiyor. Kollarını sallayıp haykırıyor. Hayır arkadaşlar, bu işi küçümsemeyin. İkinci cephe. Almanların hesabı görüldü demektir. Varını yoğunu buraya getirdi herifler. Bir harita bulamayışımız ne acı. Osip, sen Diyep'in nerede olduğunu biliyor musun? Paris'ten uzakta mı? Yok canım, hemen burnunun dibinde. Bunu da rahatça söyleyebiliyorsun ha? Dur canım, acele etme. Gazete bir şeyden söz etmiyor. Almanlar uydurmuş olabilir. Ayda küçük bir çıkarmadır bu. Düş kırıklığına uğramak istemiyorum. Minaev Osip gibi somurttu. Kalemiyle konserve kutusuna vuruyor. Şu sıra düş, zararlı otlar gibi yok edilmesi gereken bir şey. Upuzun boynunu uzatıp incecik sesiyle başlıyor bir aşk şarkısına. Hayaller boşa gittiğinde... Yazık ki gramofon yok dedi Zarubin. Hemen bir düo yapabiliriz. Haydi Doktor Göbels, lütfen. Minaev acılı bir sesle şarkı söylemeye başladı. Kızıl lekeli, küçük kara köpek de başladı ulumaya. Sanki Minaev'i taklit ediyordu. Osip kahkahadan kırıldı. Harika, sen mi yetiştirdin? Yok canım, iyice uğraşacak zaman mı var? Onu yetiştiren Almanlar. Ben gizli kalmış yanlarını bulmakla yetindim. Doktor Göbels, ikinci cephe şerefine zarif bir selam vermenizi rica ediyorum. Savaştan önce Minaev hukuk öğrenimi yapıyordu. Ne olmak istediği sorulduğunda savcı ya da avukat şöyle cevap verirdi. Küçük bir ilçenin amatör sanatçı topluluğu yöneticisi. Meraklarının çeşitliliğiyle şaşırtıyordu Osip'i. yüzme şampiyonu, satranç meraklısı, edebiyat konusunda geniş bilgi sahibi, eşine az rastlanan bir fıkracıydı. Uzun süre Osip ondan çekinmişti. Bütün bunlar uydurma. Ama Minaev, komiserin de yardımıyla bir casusu nasıl yakaladığını albaya anlatınca Osip ellerini havaya kaldırdı. Çok doğruydu söyledikleri. Ama Minaev'in ağzından gerçekten daha da ilginç oluyordu. Paris'te bir kardeşim var dedi Osip. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Serüven aşıklısının teki ama iyi bir çocuk. Başından geçenleri bana anlattı. Tıpkı bir roman gibi. Dinlesen kitap yazardın. Benim serüvenlerim bana yeter. Savaş bitince bu uğursuz tepe, sen, bir de Doktor Göbels'le ilgili bir kitap yazacağım. Ne para kıracağım gör o zaman. Minaev hiçbir şeyi ciddiye almazdı. Ciddi konuşmadığı sanılırdı. Osip ona gıpta ediyordu. Bu kadar genç, üstelik bu kadar da sağlam. Osip acısından kimseye söz etmemişti. Belki bu yüzden daha da artıyordu içindeki üzüntü. Umutlanmak boşuna diyordu kendi kendine. Bir yıl geçti aradan. Orada kaldıkları anlaşılıyor. Arkadaşları mektuplardan, karnelerden, çocukların sınıfta aldığı notlardan, bulunan sonra elden kaçırılan odalardan, ayrılık, bağlılık ya da boşanmalardan söz ettikçe daha da içine kapanıyordu. Kimse aklından geçenleri, kuşkularını yanındakilere açmazdı. Dertler soyut biçimde anlatılıyordu. Gazetede Bekle Beni diye bir şiir var. Gerçekten hayatta nasıl oluyor bu? Sarıbin kayıtsız cevap verirdi. Gerçekten kocalarına, sevgililerine bağlı kadınlar var. Bir de kuş beyinliler. Sonra yüreği ezilirdi. Ya küçük maşası kuş beyinli çıkarsa? Minaev bu kuşkuyu da alaya alıyordu. Seninkinin aldatacağından korkuyor musun? Ben de benimkinden eminim. Ama benim durumum bambaşka. Bir dostum var. Anası habire evlenin artık diyor. Biz işi uzatıyorduk. Böyle soylu duygular besleyen kişi formaliteyle uğraşamaz. Savaştan hemen önce bir iş için 15 günlüğüne Leningrad'a gittim. Geri dönünce ne dese beğenirsiniz. Kusura bakma, suç bende değil.